Ayrım 54, sayfa 512. Artık liderler devri kapandı. Şimdi birey olma zamanı. Liderleri takip eden sürüler değil, ne istediğini, niye istediğini bilen, sahip çıkan bireylerin devrindeyiz. Beklediğiniz o liderler, her birimizde hayat bulana kadar, bu yamaya seyirci kalma cehennemindeyiz. Hakkın yenmesini, adaletin bir fahişe gibi pazarlanmasını izlemeye mahkum edileceğiz. Birlikte hareket etmeyi, sürü olmaktan çıkıp birey olmayı, kişi olmayı öğrenene kadar kişilik haklarımızdan mahrum bırakılacağız. Sürüler diğerlerini takip eder. Bireylerse kimse olmasa da tek başlarına olsalar da yapılması gerekeni yaparlar. Bu yolculuktan peşimden gelecek bir sürü istemiyorum ben. Kişiler görmek istiyorum yanımda. Her dinden, her ırktan, her dilden, her bölgeden gerçek kişiler. Gerçek bireyler. Yanımda olabilmek için inanıyormuş gibi yapan, özünü satan değil. İnandığına, özüne, diline, dinine sahip çıkan kişiler. Farklılığından utanan değil. Farklılığıyla bize güç katan gerçek kişileri görmek istiyorum. Kendisinden farklı olanı dışlayarak korkak güçsüzler değil, farklılığa saygı duyan, her farklılıkta Allah'ın yarattıklarını bulan korkusuz kişiler istiyorum. Her adımda yanında. Çeşitliliği kurtarmak istiyorum artık. Bu topraklarda, bu ormandaki ağaçlar gibi birbirimizden farklı farklı ama bir orman gibi tek olmak istiyorum. Biriz ama aynı değiliz. Kardeşlerim, farklılıklarımızla biz olmak ve ölesiye bize sahip çıkmak istiyorum. Nefes nefeseydi Özge. İnandığı her şeyi haykıran ruhunun suyuydu gözlerinden akan yaşlar. Sadakatle bağlılığınızı burada toplanarak sunduğunuz bu partinin başkanı olarak sizden beni takip etmenizi değil, yanımda yürümenizi istiyorum dedi ve haykırdı. Kim yürüyecek benimle birlikte? Dinleyenlerden yükselen coşkunun çığlığı o kadar yüksekti ki miting alanında iki sokak aşağıda dönercinin dışında oturmuş Özge'nin konuşmasını çevrede yarattığı etki izleyen Sadık bile duydu. Biz diye bağıran binlercesine. Biz. Parayı görene kadar kulağa hoş giden ama aslında ne de anlamsız bir kelimeydi. Parayı görünce hemen ben oluveren bir döneklikteydi. Bir sürü insan vardı. Biz diye nutuk atan ve ben diye nokta koyan. Diye düşünüyordu ki Özge'nin nasıl da farklı olduğunu itiraf etti her düşüncesi. Belki biz ancak biri her şeyi feda etmeye hazırsa hal bulabilecekti bir kelimeydi. Telefonu çaldığında bu sefer hazırlıklıydı. Daha önce aranmayı bekliyordu. Geç bile kalmışlardı. Telefonu açtı. Rasim, Özge Ege'liği ve seni bekliyorlar bu akşam deyip direkt konuşmaya girdi. Tamam dedi Sadık. Bu saatten sonra oyalamaya çalışmak gereksizdi. Özge'yi başbakana götürecekti. 2. Bilge. Doğru'nun isteksizce arabaya yaklaşmasını şoför koltuğunda bekledi Bilge. Haftada bir Doğru'yu buraya getiriyor ve Ali ile onun mekanında karşılaşma riskini sıfıra indirmek için aracını bir sonraki köşeye sürüp köy kahvesinde 2 saat bekliyordu. Sonra da gelip alıyordu Doğru'yu. Oyalanmadan da yola koyuluyorlardı. Buradan her uzaklaştığında nasıl Ali'nin suratına bakabileceğini soruyordu kendine. Sorular birikmiş, üst üste binen ağırlıklarıyla yaraya dönüşmüştü kalbinde. Düşününce derinleşen, duyduğu utançla birleşen, görmezden geldiği çaresiz bir yaraya, değerini bilen birine yaptığı yanlıştan daha cız eden bir yara var mıydı insanın hayatında? Can'ın şoförlerinden biri üstlenmişti daha önce bu getir götür işini ama artık Can yoktu. İstese bir şoför ayarlayabilirdi onu getirip götürmesi için. Nasıl da Doğru'ya alışmıştı. Buraya başkası tarafından bırakılıp alınmaya ama Bilge'nin dünyanın bir yerinde huzurla yaşayan birilerini kendi gözleriyle görmeye ihtiyacı vardı. Dahil olamayacağını bilse de hayallerinde Ali ile konuşuyordu. Zamanda yolculuk yapıp geriye gidiyordu. yıldızlara baktıkları o gece istifa ediyor ve bu çiftlikten ayrılmıyordu. Karnındaki onun çocuğu oluyordu. Can'la birlikte zamanını ele geçiren bir sürü işi de yok olmuştu. Ayrılığın acısı yerine özgürlüğü vardı kalbinde. Ama boş zamanlarında kurduğu bu hayaller ve hissettiği bu özgürlük Ali'ye yaptığı haksızlığın yanında bir uçurum gibi duruyordu. Aklına her geldiğinde, her gün, her saat dibinde durduğu uçurumdan kafasını kaldırıp tepede duran Ali'ye bakıyordu sanki Bilge. Bazen Ali çoktan gitmiş oluyordu. Doğru, arabaya bindiğinde Bilge'ye hiç bakmadan pencereden Onur ve Leyla'ya el sallarken eve gitmek istemiyorum dedi. Bilge çiftlikten uzaklaşırken önce evi, özlediği sandığı Doğru'nun yakında güzel bir ev bulacağız dedi. Ama Doğru Bilge'ye döndü. Konuşmadan öylece baktı. Duygularını ifade edebilecek mimiklerini kullanmaya bilse o ifadesini suratta kızgınlık olduğundan emindi Bilge. Görmediği ama hissettiği kızgınlığın yumuşatırcasına gülümseyerek az kaldı, bulacağız güzel bir ev diye ineledi. Ama Doğru konuşmadan öylece suratına bakmaya devam etti. Bilge gülümseyip ne oldu derken Doğru aniden önüne döndü. Konuşmadı ve yol boyunca da gözlerini yoldan ayırmadı. Eti'nin evine geldiklerinde yorgundu Bilge. Geleceğe hazır olmamaktan yorgundu. İlk defa şanssızlığını suçlayamamaktan, yaptığı hatanın tek sorumlusunun kendisi olduğunu düşünmekten yorgundu. Göbeğine her dokunduğunda aklına canın gelmesinden, aklına her can geldiğinde Ali'yi seçmiş olsa hayatının nasıl olabileceğini düşünmekten, olasılıkların umudunu kurup hayallerde mutluluk aramaktan, kendini soktuğu bu durumun içinde cehennemde olduğunu kabul etmekten ve her hafta kahvede beklediği o 2 saat boyunca mucize şeklinde Ali ile karşılaşma fikrinden, karnında taşıdığı canım bebeğine rağmen onunla yeniden bağ kuracağını hayal etmekten yorgundu. Kontağı kapattı, çantasını aldı, ağırlaşan bedenini arabadan çıkardı. Eve doğru birkaç adım attı ama Doğru kapısını açıp inmemişti araçtan. Bilge eğilip baktı ona ama Doğru gözünü yere dikmişti. Sakince arabanın etrafını dolanıp Doğru'nun kapısını açtı Bilge. Doğru kafasını kaldırıp aylar önce ilk kez Can'ın önünde sorduğu soruyu dümdüz yine sordu. Ali nerede? Ali nerede? Bilge karın boşluğundaki basınca dayanarak yavaş yavaş dizlerinin üstüne çöktü ve gözlerini Doğru'nun gözlerinden ayırmadan bilmiyorum dedi. Doğru eve gitmek istemiyorum dedi. Bilge artık orada yaşamıyoruz. Yeni bir ev bulana kadar biraz daha buradayız. Bulduğumuz evi de seveceksin söz dedi. Doğru ayçiçeklerini özledim. Eve gitmek istemiyorum dediğinde sürekli tekrarlanan bu cümleyi ancak o zaman anladı Bilge. Ev Ali'nin çiftliğiydi. Aklına aylardır ara ara Doğru'nun eve gitmek istemiyorum dediği zamanlar geldi. Evlendikleri o gece nikah salonunda eve gitmek istememişti. Ormandaki evin inşaatında Can'ın kendisine sarıldığı o anda Doğru eve gitmek istememişti. Birlikte eşya almaya gittiklerinde de eve taşındıklarında o ilk gece uyku sersemi su içmek için kalkıp Bilge ile karşılaştığında Can'la birlikte gittikleri tatilde ev Ali'nin çiftliğiydi. Bilge'nin kaçıp terk ettiği yerdi ev. Ali'ydi ev. Ayağa kalktı Bilge. Arkasını dönüp Etin'in evine yürüdü. Dudakları titrerken dönemedi Doğru'ya. Ama Doğru bağırdı. Eve gitmek istiyorum. Önce evinden koparmıştı Bilge onu. İlk defa evde hissettiği tek yerden ve şimdi de Can'dan kaçabilmek için üniversiteden alacaktı. Aklının ciddiye aldığı tek yerden kendine o kadar kızdı ki arabadan tekrar bağıran Doğru'ya yöneldi. Kızgınlığı çekti. Doğru'ya çıkardı arabadan. Çarptı, kapattı kapıyı. Doğru eve derken Bilge bağırdı. Ben de Doğru. Ben de. Ama gidemeyiz. Ama doğru susmadı. Eve gitmek istediğini daha yüksek sesle bağırmaya başladı. Onca aydan, onca gelişmeden sonra ilk krizini geçiriyordu. Bilge'nin çaresizliği Etin'in dışından çıkıp doğruya girdiği döngüden çıkarmasıyla hafiflediyse de hayat bir cehennemdi. Ve Bilge sanki daha o cehennemin kapısında gibiydi. Bebeğini doğurduğunda işte o zaman içeri girecekti. Aslında canın ne olduğunu bildiği halde zihnine sızmasına izin verdiği o an. Kendine Ali'nin öpücüklerinden çektiği o an girmişti. Sadece şimdi ilk defa nerede olduğunu fark edebilecek kadar kendine gelmişti. 3. Ada. Sahnenin ortasındaki sandalyede oturmuş, cellosunun akorduyla oynarken dayanamadı. Daha fazla ayağa kalkıp boş salona bağırdı. Işığı kapatır mısınız? Koltukların gerisinde, asma katın hemen altında ses ve ışık düzeninin yönetildiği odada birileri olmalıydı. Ama ışık kapanmadı. Öbek şeklinde sandalyeyi çeviren ışığın hapsindeydi ada hala. Elindeki celloyu taşıdı önce. Sonra geri dönüp sandalyesini çekerek ışık çemberinin dışına çıkarmıştı ki ışık o an kesildi. Tekrar sandalyesine oturup notaya girdi. Ama elleri hafif titriyordu. Boynu gergin, omurgası ise gevşekti. Celloyu yere bırakıp hızla sahne arkasına geçti. Tuvalet nerede diye aranırken sahne arkasındaki kulislerden birine girdi. İçinde tuvalet vardı neyse ki. Kapıyı kilitleyip bir tutam döktü baş parmağının köküne. Çekti. Buraya gelmeden önce de 7 çizgi çekmişti. 4. çizgide durdurdu kendini. Bu kadarı şimdilik yeterdi. Tugay'dan aldığı tüpün ikisi şimdiden bitmişti. Tugay'ın bağlantısına ulaşması şarttı. Sahneye geri döndüğünde ışık yeni yanmıştı. Üstelik bu sefer zahmetle kenara taşıdığı sandalyenin üzerine kaydırılmıştı. Sinirle "Kapatın şu ışığı!" diye bağırırken sahnenin gerisinden çıkan işçiler şaşırdılar. Eğer 10 saniye içinde ışık kapanmazsa bu spotu söküp o odadaki ışıkçıya takacaktı. Dişlerini sıktı. "Çalışmak için geldim. Aküstüğü ölçüyorum." dedi. "Yalnız kalmam şart." Taşıdıkları kumaşa sarılmış şeyi sahnenin ortasına bıraktığı işçileri, biri sahnenin tepesine takılması gereken son parçasının bugün takılacağını, onlar işlerini bitirdikten sonra adanın çalışmasına başlayıp başlayamayacağını sordu. Ayağa kalktı ada, kızgın, dikti gözlerini. Beden işi yapanları ezmek bu ülkede adetti. Ezilmeye alışık işçi hemen geri çekildi. Ne kadar zamana ihtiyacı olduğunu sordu işçilerden en öndeki. 3 saat sonra gelin dedi ada. Aslında işi 1 saatte bitecekti. Nihayet hepsi gitti. Sahnenin sadece geri ışıklarının yumuşak sarılığına oturdu sandalyesine. Aslında karanlıktaydı. Cellosunu bacakların arasına alıp derin bir nefesle girdi notaya. Cellosuyla Franz Schubert'in serenadesini çalmaya başladı. Bedeni nihayet bütünleşti celloyla. Gözlerini kapadı ve Bach'ın Cello Suite No. 1'ine geçti. Ertesi gün olacak gösteriden önce çalmak için 2. gelişiydi bu sahneye. Avrupalı bir grupla sahneye çıkacağını bilmek 1 yıl önce olsa onu heyecanlandırdı. Ama artık içinde zerre kadar heyecan kalmamıştı. Yarın akşam sahneye Duru ile çıkacağını ve yerde kumaşa sarılı duran o heykelin Duru'ya ait olduğunu bilmeden provasını tamamladı. 4. Göksel. Yahya Kuçuroğlu emniyet müdürünün şoförlüğünden daha tek bir bina dikilmemiş bir inşaat şirketinin şoförlüğüne uzanan bir hayatın sonunda olduğunu bilmeden tıktı ağzına dürümünün son lokmasına. Para ödemeden kalktı masadan. Yahya'nın gelip gidişlerine, para ödemeyişlerine alışık garsonlar hürmetle selamladılar onu. Her akşam buraya geliyor, canı ne istiyorsa yiyor ve 2 sokak aşağıdaki evine yürüyordu. 1 aydır takipteydi Göksel. Yakalanırsa ipinin çekileceğinden emindi. Belki adliyedeki hadiseyi araştırıp kimseyle bağlantısı olmadığını anladıkları için yol vermişlerdi. Sadece evini basıp köpeklerini öldürerek. Ama bu adamı takip ettiği anlaşıldığı anda ipi çekilecekti. Topladığı çöpleri arabasına istiflerken Yahya'nın sokağın köşesinden dönüp gitmesini bekledi. Onu takip etmeyecekti. Zaten nereye gideceğini biliyordu. Hatta eve nasıl gideceğini de. Bölgedeki çöpleri toplamaya devam etti. Parka vardığında marketin önündeki demire bağladığı kızın etrafındaki dünyanın varlığına tepkisiz yatışına baktı. Hissedebilse üzülürdü ama duygu yoktu Göksel'de. Sadece görev vardı. Adamla karşı karşıya geldiğinde kızın verdiği tepkiden ne yapması gerektiğini anlamıştı. Terapi yapacaktı kıza ve eğer işe yaramazsa. Kız diye seslenmek istedi. Eve her girdiğinde seslendiği gibi. Ama vazgeçti. Yanına yürüdü. İpini çözerken kafasını kaldırdı kız. Ona baktı. Bu bakış bile hiç kafasını kaldırmamasından iyiydi. Sakince çöp arabasının yanına geri yürüdüler. Ve parkın kıyısında Yahya'nın evinin önüne doğru ilerlediler. Çöp arabasının içine koyduğu küçük torbadan köfte çıkardı Göksel. Sokaktaki köfteciden almıştı ama kız sadece koklayıp kafasını çevirdi. Göksel de ileride açlıktan bayılmak üzere olan köpeğe verdi köfteyi. Taksi durağına geldiğinde duraktaki adamdan karton arabasını köşeye koymak için şivesini değiştirerek izin istedi. Adam suratına bakmadan, gözlerini izlediği maçtan ayırmadan kafasını salladı. Göksel kızı da alıp Yahya'nın sokağına vardı. Apartmanın kapısı her zaman kapalıydı ama yan apartmanın kapısı hep açıktı. Kızı kapının önündeki elektrik direğine bağladı ve yan apartmana girdi. Alt kata inip kazan dairesinin penceresinden kapıcısının bahçesine geçti. Maça dalmış kapıcının duvarından yan bahçeye atladı. Bahçe katının demir parmaklarına basıp kendini balkona çekti. Simsiyah giyinmişti. Bir gölge gibi. İlk katın balkon demirine çıkıp ikinci katın betonuna tutundu ve bedenini yukarıya çekip ikinci kata tırmandı. Evde birileri, anne oğul kavgadaydı. Delirmiş bir şekilde birbirlerine bağırıyorlardı. Odada değil, koridorda duruyorlardı. Karanlık odanın penceresinin derinliğinden baktı onlara. Sonra bir sıçrayışta kendini üst kata çekip tırmandı. Üçüncü kattaydı. Arkadaki balkona açılan iki odada karanlıktı. Balkon kapısı aralıktı. Daha önce iki kere çıkmıştı buraya. İlkinde kapının gıcırdamasını kontrol etmişti. İkincisinde de zeytinyağı getirip pamukla menteşeye sürmüştü. Cebinden çıkardığı plastik eldivenleri giydi. Ses çıkarmamak için ayakkabılarını ve adamı kovalarcasına ayakları taş zeminde kaymasın diye çoraplarını çıkardı. Yavaşça geçti aralık kapıdan. Ütü masası ve gardırobun bulunduğu boş bir odaydı burası. Salona uzanan koridora çıktı. Karşısında yatak odası boştu. Salona doğru ilerlemeye başladı. Kapı açıldı. Sakince geri geri boş odaya yürüdü. Birileri odaya yaklaşsa hemen balkona geri dönüp gizlenecekti. İçeride tetikte bekleyip gelenin kim olduğunu dinledi. Bir kadın. Rus aksanıyla konuşmaya başladı adamla. Ama içeri gelmediler. İçeriden inlemelerin gelmesi ve sesin kesilmesi 8 dakikadan az sürdü. İnsanların dakikalar içerisinde biten bu sevişme işini bu kadar önemsemesi sesi insan hayatının en büyük anormalliğiydi. Bu kadar kısa süren bir duygunun nasıl bu kadar uzun süre peşine düşürüyordu. Bir ara Yahya yatak odasına yürüyünce Göksel geri çekildi balkona. Yahya salona geri döndükten birkaç dakika sonra kadın gitti. Kapının kapanmasının ardından biraz bekledi Göksel. Sakince çıktı odadan. Yalın ayaklarının üstünde emin adımlarla seri bir şekilde ilerledi. Altı tamamen çıplak, üstünde gömleği, bir elinde cüzdanı, diğer elinde telefonuyla salondaki masanın yanında dikiliyordu Yahya. Telefonun ekranındaki bir şeye bakıyordu. Hemen geri mutfağa çekildi Göksel. Telefonunu bırakmasını bekleyecekti. Kendini zorlayarak esnedi Yahya. yıkanmalıydı. Bu kadar yorgun hissedip hala uyumak istememek nasıl bir lanetti. Yattığında saatler sürüyordu uykuya dalması. Beyni bir türlü kapanmıyordu. Uykusunda bile düşünüyordu. Okuduğu bir haber, birilerinin anlattığı bir fıkra, aptal bir şarkıya takılıyordu kafası. Ve uyumaya çalışırken beyninde versiyonlara dönüşüyordu bu aptallıklar. Epifiz beyninin kireçlendiğini bilmeden boğuşuyordu uykuyla. Ayrım sonu.